Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur.
Devlet okullarında o şartların sağlandığını düşünmüyorum. Yani orada 45 kişilik, 50 kişilik sınıflar var. Benim küçük oğlum da 1. sınıfa başladı. Sınıfı 45 kişilik. 45 kişilik sınıfta hijyen kurallarını sağlayabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası.
Dersliklerde 15-20 öğrencisi olan okullar var. Bunlar şanslı olarak kendilerini ifade ediyorlar. Bazı yerlerde 30-35 öğrencisi olan okullar var. Ama bir başka bölgeye gidiyoruz. Nüfusun yoğun olduğu ve kent yoksullarının yaşamış olduğu bölgelere. Bu bölgelerde sınıf başına öğrenci sayısının, yani sınıf mevcutlarının 45-50'ye ulaştığını gözlemleyebiliyoruz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Ben Rengin Arslan. Ne Nasıl programının 6. bölümüne hoş geldiniz. Girişte kullandığımız seslerden de anlayacağınız üzere bugün pandemi şartlarında eğitimi konuşacağız. Bunu yaparken elbette okullara ve eğitim sistemimize de birazcık dokunacağız. Peki bu konuya nereden geldik? Açıklayayım. Hafta sonu sosyal medyada iki etiket gündeme oturdu. Birincisi eğitim online, virüs offline etiketiydi. İkincisi milli eğitim yok, kurtuluş uzaktan eğitim etiketi. Şimdi bu iki etiketin altına yazanlar İstanbul'da metrobüslerden, sınıflardan, okul bahçelerinden kalabalıkları gösteren fotoğraflar ve videolar paylaştılar. Tüm bu tartışmayı tetikleyen unsurlardan biri de hakkında şimdilik çok az bilgi sahibi olduğumuz Omikron ismi verilen yeni varyant oldu. Evet, hepimiz bu pandemiden gerçekten çok sıkıldık. Yeni varyantların isimlerini öğrenmekten çok sıkıldık. Ve bu ortaya çıkan, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyant da yeni kaygılara neden oldu. Yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı tartışılır oldu dünyada. Ve şu ana kadar bilim insanlarının söylediğine göre de bulaşıcılığı yüksek bir varyant olduğu konuşuluyor. Şimdi tabii ki bunun Türkiye'deki duruma yansıması okullarla ilgili tartışmalardan başladı. Az önce bahsettiğim iki etikete yazanlardan bazıları yeni varyant ve kışla birlikte vaka sayısı fırlayacak. Bunun farkındasınız ama herhangi bir tedbiriniz hala yok diye varyansın etti. Kimi tedbirlere kimsenin uymadığının farkında değil misiniz? Kimsenin çocuğunu bu şartlarda okullarda zorla tutamazsınız diye yakındı. Yine sosyal medyada yazan bir başka kişi ise şöyle söylüyordu. Okullarda ne tedbir, ne etkin teması takibi, ne de hızlı test var. Bu yaş grubu bu şartlar altında ciddi şekilde ihmal ediliyor. Çocukların harçlıkları ekonomiye kurban edilmiş durumda demiş. Şimdi bu noktada bana gelen yanıtlardan bir tanesinin de bu hızlı testlerle ilgili olduğunu söylemek istiyorum bu noktada. Çünkü gerçekten hızlı test yapmak okulların, öğretmenlerin, okulların bütün bileşenlerinin, eğitimin bütün bileşenlerinin kendisini daha iyi hissetmesi için bir yöntem olabilir. Burada elbette İş Milli Eğitim Bakanlığı'na düşüyor. Evet, bunun yanında tedbirlerin arttırılması, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve böylece açık kalması gerektiğini düşünenlerin sayısı da hiç az değil. Üstelik Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki vakaların çok yüksek olmadığını ve okulların açık kalacağını, kalmaya devam edeceğini de söylemişken.
Bugün itibariyle kapalı olan sınıf sayısı 1720.
Rakamlar
sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık kalacak.
Evet, bakanın söyledikleri böyle. Aynı röportajda bakan bu konuyu bir milli güvenlik meselesi olarak da adlandırdı. Bunu da not etmek istiyorum. Bunu neden söylüyorum, bunu neden not ediyorum? Hemen açıklayayım. Çünkü eğer bir konu milli güvenlik meselesi ise bence biraz daha fazla özeni hak ediyor. Bu noktada hatırlatmak istediğim yine başka bir şey. Türkiye'nin pek çok yerinde farklı okullardan, farklı bölgelerden, farklı şehirlerden, pek çok yerden bakanın söylediğinin tersine bir sabunun bile bulunmadığı, hijyen maddelerinin eksik olduğu haberleri geliyor. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Maske, mesafe, hijyen diye artık ezberlediğimiz bu üç kuralın bir tanesinin başı da kesinlikle sabunların olması, okullarda bunların sağlanması. Ki yine söylemek istiyorum, aynı röportajda bakan bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Evet, bakanın bu arada Kasım ayı başında açıkladığı rakamlar gerçekten korkutucu değil, siz de dinlediniz. Çünkü Türkiye'de özel ve devlet okullarında 800 binden fazla sınıf var. Eğitim Sen'den aldığım diğer rakamlara göre, diğer diyorum çünkü bunlar resmi rakamlardan farklı, okulların açıldığı Eylül ayından bu yana yaklaşık 4 bin öğretmen, 23 bin öğrenci ve 469 okul personeli, eğitim personeli COVID-19'a yakalanmış ya da temaslı olarak kaydedilmiş. Yılın başından bu yana da yine Eğitim Sen'in verilerine göre 6900 sınıf karantinaya alınmış. Dediğim gibi tüm bu veriler Eğitim Sen'in kendi şubelerinden gelen bilgiler doğrultusunda bir araya getirdiği rakamlardan oluşuyor. Yani buna göre okulların açıldığı günden bu yana sınıfların %1'inden daha azı karantinaya alınmış bugüne kadar. Şimdi bu bilgiler ışığında programın adındaki o ikinci ve benim için büyülü soruya geçelim. O da nasıl sorusu. Bu sorunun söz konusu eğitim sistemi ise çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim demek geleceğimiz demek. Biliyorum bunlar kulağa birazcık klişe geliyor ama gerçekten öyle. Eğitim sistemimizi nasıl tasarlarsak geleceğimizi de öyle tasarlıyoruz demek. Çocukları, dolayısıyla işte bahsettiğimiz geleceğimizi şekillendiren okulları belki biraz ütopik bir bakışla bile denebilecek şekilde ele almak istiyorum bugün. Evet, bugün konuğum Tomris Cesuroğlu olacak ama ondan önce birkaç şey daha ekleyeceğim hemen. Olağanüstü dönemler, olağanüstü tedbirler gerektirebilir, doğru. Ancak inanıyorum ki olması gereken her şey kapatılsa bile okulların açık kalması. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve hükümetin önünde 1,5 yıl, yani pandeminin başlamasından itibaren 1,5 yıllık bir süre vardı. Ve bu süre farklı şekillerde değerlendirilebilirdi. Bunlarla ilgili öneriler konuşulur elbet ama olan şu oldu. Maalesef okulların yapısı, binalar, eğitim anlayışı ile ilgili hiçbir şey değişmedi. Çocuklara işte hijyen kuralları öğretildi, anlatıldı doğru, maske zorunluluğu getirildi doğru, bol köpüklü el yıkama görselleri eşliğinde çocuklara el yıkamanın önemi anlatıldı doğru. Fakat olmayan bir şey vardı, o da dediğim gibi bu pandeminin getirdiği değişime ayak uydurmak konusu eksik kaldı. Bir Gün gazetesinde eğitim üzerine yazılar yazan Eğitim Sen'in de eski genel başkanı Feray Aytekin Aydoğan da bu bağlamda bir şeyler söylüyor. Gelin onu dinleyelim.
Nasıl salgından önceki koşullarda okullar hangi koşullara sahipse aynı koşullarda okullar açıldı. Uzaktan eğitim sürecinde nasıl öğretmenler, öğrenciler, veliler yalnız bırakıldıysa yüz yüze eğitimde de yine yalnız bırakıldı. Yine bir ara tatil dönemi oldu.
Peki, o az önce bahsettiğim büyülü soruya geldik. Bu tablo nasıl değişecek? Nasıl bir okul, nasıl bir ortamda çocuklar güvenle eğitime devam edebilir? Gelin bu sorunun yanıtını bu konuda araştırmalar yapmış olan Türkiye'deki özellikle pandemi dönemi eğitim sistemine hayli değinen ve kendisi de aynı zamanda bir doktor olan Tomris Cesuroğlu ile arayalım.
Tomris Cesuroğlu, Ne Nasıl programına hoş geldiniz. Kısa Dalga'dayız. Bugünkü konumuz okullar. Okullar açıldı. Hükümet yetkilileri, Milli Eğitim Bakanı okulların açık tutulacağı konusunda da işte programın başından beri aslında bahsettiğim gibi çeşitli taahhütlerde de bulundular. Fakat bir yandan da hafta sonu dikkatimi çeken iki tane hashtag oldu. Bu ikisi de aslında okulların yeni varyantla birlikte güvenli olmadığını ya da okula ulaşımın güvenli olmadığını söyleyen ve okulların yine online ve bazen bazıları açısından da hibrit bir düzene geçmesini savunan görüşleri dile getirdiler bu etiketler altında sosyal medyada. Siz okulları açalım diye bir web sitesi kurdunuz Türkiye'de okullar kapalıyken. Aysu'da Kölemen'le birlikte çok detaylı bir rapora imza attınız. Yine okulların nasıl açık kalması, hangi şartlarda açık kalması, güvenle açık kalması ve tekrarı göz alarak söylüyorum, çocuklar için neden açık kalması gerektiğini vurgulayan bir rapor, bilimsel bir rapor. Ne diyorsunuz? Bu varyantla birlikte Türkiye'de okulların açık ya da kapalı olmasını tekrar bir gözden geçirmeli miyiz?
Davetiniz için çok teşekkür ederim Rengin Hanım. Okulların açıklığı ya da kapalılığı ile ilgili olan tartışmayı şu bağlamda yürütmek gerekiyor. Okullar açılmalı mı veya kapanmalı mı sorusu bizi çocuklar için zararlı sonuçlara götürüyor. Çünkü o zaman şöyle bir algı var, şöyle standartlar var. O standartlar karşılanırsa okullar açılır, karşılanmazsa okullar kapanır gibi bir algı. Ne yazık ki Türkiye'de pandeminin ilk bir buçuk yılında okullarla ilgili tartışma bu şekilde devam etti. Ve bunun da bedelini çocukla 18 milyon çocuk ve genç okul evlere kapanarak, okullarından uzak kalarak ödediler. Halbuki yapılması gereken tartışma, daha doğrusu sorulması gereken soru şu. Okulları açık tutmak için ne yapmamız gerekir? Okulları nasıl açık tutarız? Bu soruyu sorduğumuzda çünkü o zaman çözümlere odaklanıyoruz. Çözümleri tartışmaya başlıyoruz. Kriterleri değil. Ve buradaki en önemli şeylerden biri şu. Şartların, okulların şartları veyahut da işte okullarda alınması gereken önlemlerle bir yandan çalışacağız. Ve bununla ilgili olarak bizim ilk yayınımızdan, aslında o bahsettiğiniz rapordan daha önce Aysu'da ile biz Artı Gerçek'ti. Aysu'nun köşesinde yayınlamıştık. Ekim ayında bu konuda çok kapsamlı bir liste. Okulların neden ve nasıl açık tutulması gerektiği, alınması gereken önlemlerle ilgili olarak. Orada mesela sunduğumuz önerilerden biri de geçici bahçeler. Yerde tenteler kurulması, ondan sonra geçici çadırlar kurulması, açık hava olanaklarının değerlendirilmesi, ilkbaharda, sonbaharda, uygun aylarda gibi önerilerimiz dahi vardı. Veyahut da kullanılmayan binaların okula dönüştürülmesi gibi. Yani istersek eğer okulları açık tutmak istiyorsak ve okullar nasıl açılır sorusuna odaklanırsak önümüzde engel yok. Her şeyi yapabiliriz, her türlü çözümü üretebiliriz. Burada bir tane husus var. Okullar peki hiç mi kapanmayacak diye soruyor bazen insanlar. Yani hiç mi kapanması gündeme gelmeyecek? Tabii ki gelebilir. Ne zaman gelebilir biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki vaka sayılarınız arttı. Ondan sonra çok ciddi bir artış söz konusu. Yoğun bakımlarınız da olmak üzere. Artık sağlık hizmetleri kapasitesini aşıyor. Böyle bir durumda önce yapmanız gerekenler tabii ki en kalabalık ortamları kapatmak olmalı. Fabrikalar, restoranlar, alışveriş merkezleri, sinemalar, kültür sanat etkinlikleri, iş yerleri, bankalar, vergi daireleri, devlet daireleri, adliyeler, aklınıza gelebilecek bütün yetişkinlerin bulunduğu ortamları kapattınız. Artık kapatacak hiçbir şey kalmadı. Bir hastanelerle bir okullar kaldı. Okulların kapanmasına ancak bu zaman sıra gelebilir. Çünkü yapılan bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Sizin okulları kapatmanızın, eğer her şey açıksa, okulları kapatmanızın salgın yönetimine hiçbir faydası yok. Yani biz Türkiye okulları 1,5 sene boşu boşuna kapalı tuttu. Çünkü düğünler devam ederlerken okulların kapanmasının salgının yayılmasını azaltmaya hiçbir etkisi yok. Sadece biz çocuklarımızı eve hapsetmek, onların zeka kayıpları, işte bedensel kayıpları, kasları kemikleri eridi ve çeşitli psikiyatrik sorunlarla boğuşuyor çoğu çocuğumuz. Ondan sonra artan ruh sağlığı sorunları, bir çocuk ve genç ruh sağlığı pandemisi var şu anda tüm dünyada ama en çok da okulları en uzun süre kapatan ülkelerde var. Yani böyle şeylerle karşılaşmak durumunda bırakıyor bizi. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF, Avrupa Hastalık Kontrol Dairesi, Amerikan Hastalık Kontrol Dairesi hepsinin ortak dediği bir şey var. Okulları önlem olarak kapatmayın. Yani bilmem ne varyantı geliyor. O zaman biz önce okulları kapatalım. Bu son derece yanlış bir anlayış. 1,5 senedir Dünya Sağlık Örgütü ve az önce bahsettiğim bütün kurumlar bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Okulları açmak için bir standart, bir kriter olmaması gerektiğini, bunun yanlış bir tartışma olduğunu, okulların ancak her yer kapandıktan sonra artık hastane ile okul kaldı, ancak o zaman okula sıra geleceğini söylüyor.
Peki nasıl bir okul, nasıl bir eğitim sistemi? Az önce vurguladığınız şey çok hoşuma gitti. Gerçekten bu programın çıkış noktalarından bir tanesi. Nasıl sorusunu sorarsak biraz daha çözüm üzerine kafa yorabiliriz diye aslında bu program için de yola çıkmıştık. Önce bir ne olduğunu anlatıp bir de nasıl olacağını, nasıl olması gerektiğini konuşmak için. O yüzden çok önemsiyorum söylediklerinizi. Peki Türkiye nasıl bir eğitim sistemi, nasıl bir okul kurmalı ki işte bitti dediğimiz pandemi yeni bir varyantla yeniden mi böyle hareketlenecek, yeniden mi artacak diye korktuğumuz bir anda zihinlerimizde en azından bu yönde bir çözüm olsun. Nasıl okullar yapmalıyız, nasıl bir eğitim sistemi olsun ki bu böyle olsun? Ve bu noktada size şunu da söylemek istiyorum. Biraz ütopik de düşünebiliriz. Yani söz konusu geleceğimiz çocuklarsa, dolayısıyla sadece Türkiye'nin gerçeklerine bağlı ya da genel geçer anlayışların içerisinde değil, ama belki de şunu da söylemenizi istiyorum. Sınırsız kaynaklar var bir ülkenin elinde, sınırsız olanaklar var. Nasıl bir okul olmalı? Belki bu ikisini birleştirmek de hoş olabilir.
Çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü benim de gerçekten çok düşündüğüm, üzerine düşündüğüm, hayalini kurduğum şeyler var Türkiye'de eğitimle ilgili olarak. Bazı şeyler de tabii hayaller oldukça basit de olabiliyor bu hayaller. Mesela şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu öğretmen sayısı. Yani mesela çoğu zaman neye bakıyoruz? Finlandiya'da ne güzel çocuklar şöyle şöyle eğitim görüyor. İşte şu materyalleri kullanıyorlar. Ondan sonra benim çocuklarım işte oldukça sık günün önemli bir kısmını açık havada geçiriyorlar. Yağmur, çamur, kar fark etmez. Hollanda'da, birçok ülkede bu tür uygulamalar var. Ama bu uygulamaların temelinde o kurallardan ziyade öğretmen var. Öğretmenin o konuyla ilgili olan bilinci var. Şimdi Türkiye'de şu anda öğrencilerin yarısı, 18 milyon öğrencinin yarısı 30'un üzerinde sınıf mevcudunda olan sınıflarda okuyorlar. 50-60 kişilik sınıflar var. Ben ilkokulu ve 2'den itibaren ve daha sonra Anadolu Lisesi'nde devlet okullarında okudum. Ve ben hep ilkokul ve Anadolu Lisesi'nde 50-60 kişilik sınıflarda okudum. Şu anda da 50-60 kişilik sınıflar var. Demek ki Türkiye'de eğitim sistemi pandemi sürecinde bir 20-30 sene geriye gitmiş. Yani böyle bir durumdayken, yani bir öğretmen 50-60 çocukla ilgilenirken orada işte ben yaratıcı olayım, çocuklara nasıl ulaşayım, onları işte daha çok dışarıda açık havaya çıkarayım vesaire, nerede yaratıcı olabilirim, bunu yapamaz. Yani bazı temel şartları var bu işlerin. Şu anda Türkiye'nin en ciddi sorunu, eğitim sisteminin bir numaralı sorunu öğretmen sayısı, motivasyonu ve niteliği. Yani bana deseniz ki al sana 100 milyon dolar eğitim sisteminde nasıl bir şey yaparsınız? Ben bunun 80'ini öğretmen sayısı, motivasyonu ve niteliğini arttırmaya yatırırım. Bunun dışındaki sorunlar, çünkü bütün dünyada bu, şunu biliyoruz. Eğitimin başarısının bir numaralı belirleyicisi öğretmen. Öğretmen motive ise, öğretmen iyi yetişmişse, öğretmenin sınıfındaki çocuk sayısı belli bir ütopik rakamlara ulaşmıyorsa, sınır dışına olması gerekenin çok üstüne çıkmıyorsa, o öğretmen ne yapar, ne eder? Güzel bir eğitim ortamı oluşturur. İsterse dört duvar arasına koyun, isterseniz onu çok böyle hiç de güzel olmayan bir okul binasına koyun. Oradan yaratıcı fikirlerle çıkılabilir. Şimdi mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Benim çocuklarım Waldorf okulunda okuyorlar. Ama normalde Waldorf okulları binaların çok ideal olmasıyla bilinir, değil mi? Bizimki ise tam tersi. Bizim bina çok kötü, çünkü geçici bina diye girdiler ama 6 senedir geçici binadan çıkılamadı. Ve şu an hala da bir niyet yok bu arada. Ve o geçici binada böyle görseniz o kadar zor kötü koşullar ki, yani bazen insanlar yani şey diyorlar işte Türkiye'de tuvaletler şöyle bilmem ne, ya benim çocuklarım tuvaletin basına hani sifon çekilmiyor, basmanız gerekiyor. Yani çok eski usul bas vardır ya, 40 sene önce kullandığınız tuvaletler 40 sene önceden. Yani çocuklara onu bak uzun süre tutman lazım elini diye eğitim vermeniz gerekiyor. O derece, anlatabiliyor muyum binanın
eskiliğini? Evet, çok iyi anladım.
Ama öğretmenler sonuç olarak Waldorf ruhuyla yetişmiş. Öğretmenler bir yolunu buluyor. O bahçede bir tarafa bir çiçek koymak, küçük bir saksı koymak, şunu yapmak, bunu yapmak. Yani sonuçta bir şekilde o ruhu verip o çocukları dışarıda ki avlu gibi böyle dışarısı bu arada. Hani hiç öyle etrafı açık değil. Çünkü kilisenin şeylerinin arasında falan böyle. Hani bildiğiniz şey avlusu gibi. Hapishane avlusu gibi beton yer. Ama bir şekilde orayı kazdılar, bunu yaptılar. Tabi bu arada veliler de katıldı. Bir şekilde oradan çocuklar için güzel olabilecek, hala idealden çok uzak bina. Ama bir ortam yaratıldı. Şimdi bu şunu gösteriyor. Önemli olan ortam şartlardan ziyade önemli olan öğretmenin motivasyonu, niteliği. Öğretmene kaç tane öğrenci düştü. Şimdi şu anda pandemi döneminde özellikle yüksek yayılımda olduğumuz için 30'un üzerinde sınıflar ciddi bir risk yayılım açısından. Bunun 30'un altına mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Ama yani pandemi dışında da ya 50-60 kişilik sınıfta eğitim mi olur? Ya olur mu böyle bir şey? Yani böyle bir standardı bizim bir kere kabul etmememiz gerekiyor. Daha sonra tabii burada yine pandemiyle bazı şeyler iç içe geçiyor. Mesela okulun binadan müteşekkil olduğuyla ilgili bir algımız da var. Yani ve işte çocukları soğuktan korumakla ilgili de Türkiye'de anne babaların çok büyük hassasiyeti var. Şimdi yani normalde zaten havalandırma, iç ortamların havalandırması çocukların sağlığı için çok önemli bir şey. Pandemi olsun olmasın, pencerelerin açılarak havalandırılmadığı sınıflar çocuk sağlığı için zaten zararlı bir şeydi. Böyle bir ortam olmaması gerekiyordu. Ama pandemi bunun bize ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğretti. Mesela şu anda sınıf penceresi açılmayan sınıfların derslik olarak kullanılmaması gerekiyor kesinlikle. Burada diyeceksiniz kış şartları, lodos, işte fırtına vesaire var. Haklısınız, şu anda var ama geçtiğimiz 4 ayda var mıydı?
Yok. Tam onu söyleyeceğim. Yani Türkiye'nin aslında hava durumu açısından faydalanabileceği inanılmaz açık hava, açık alan olanakları var. Şimdi bugün onu diyorum, tam gününde konuşuyoruz. Bugün gerçekten Türkiye'nin pek çok yerinde, İzmir'de, İstanbul'da, ben Eskişehir'deyim orada, fırtına var, çatılar uçuşuyor vesaire. Elbette sizin bahsettiğinizin de böyle bir zamanda alalım çocukları dışarı çıkaralım ve ormana götürelim olmadığı çok çok açık. Ama gerçekten son 4 ayda maalesef tabii ki iklim değişikliğinin de etkisiyle bir kuraklık da yaşanıyor. Yağmurlar da eskisi kadar sonbaharda yağmıyor. Mevsimler kayıyor vesaire. Dolayısıyla yani bu hava durumundan hele Nisan, hele Mayıs, yani çocuklar için müthiş olanaklar. O zaman camların açılması, belki Türkiye'de işte aman çocuğum üşür mantığının da biraz yavaş yavaş terk edilmesi de gerekiyor. Çünkü ben de anne olduğumdan beri aldığım en büyük uyarı, yani çocuğun ayağında işte terlik yok, çorap yok, işte sen onu giydirmişsin ama üşür, işte üzerine bir kat daha hırka falan diye annenin %90'ı bu taraflarla da mücadele etmek şeklinde geçiyor aslında. Biraz böyle açık havanın çocuklar için ne kadar iyi geldiğini bize ebeveynlerin de belki daha iyi idrak etmesi gerekiyor ki eğitim sistemi içerisinde yer alabilsin aynı zamanda.
Yani bu konuda size çok katılıyorum. Açık havada çocukların vakit geçirmesi, sınıflarının havalandırılması, onların beyin gelişimi ve fiziksel gelişimi için son derece kıymetli. Bizim bu özellikle pandemide pencerelerin, kapıların açılarak cereyan yapması gerektiğini anlatmakta çok zorlandığımızı belki fark etmişsinizdir. Çünkü yani bir memleketim annesinin hayatta en korktuğu şey çocuğunun cereyanda kalması ve biz okullarda çocuğunuzu cereyana tutmamız gerekiyor demek zorunda kaldık. Yani bunu evet, kabullendirmeye çalışmak kolay olmadı. Ama anlatıyoruz. Hani bunun çocuğun sağlığı için olduğunu, iyiliği için olduğunu anlatıyoruz.
Bu söyleşi benim için çok tatlı. Sizinle tanışmak çok güzel. Ama zamanımız da kısıtlı. Çok teşekkür ederim zamanınız için. Gerçekten sizinle bu konuşmamızı öğretmen, öğretmen, öğretmen diye bitirmek istiyorum. Atanamayan öğretmenlerin sorunları hala devam ediyor. Öğretmenlerin eğitimleriyle ilgili sorunların hala devam ettiğini düşünüyorum. Sadece formasyon değil, aynı zamanda çocukların sadece öğretmen de değil, yine o işte öğretmene düşecek öğrenci sayısından, dersliğin niteliğine kadar pek çok şey var. Ama bunun için gerçekten bütün bir sistemi ele almak gerekiyor. Bazen bunu çok sık söylediğimi düşünüyorum ama yine söyleyeceğim. Bu da başka bir programın konusu olsun. Çok teşekkür ederim zamanınız için.
Ben de güzel sorularınız için teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Umarım bu bölüm hem pandemide hem de pandemi sonrasında eğitimin, okulların kalbinde binaların değil, öğretmenlerin ve çocuk odaklı bir yaklaşımın olduğunu hatırlamak, bunun üzerine düşünmek için bir fırsat olur. Ve umarım başta bu işi yöneten yetkililer olmak üzere eğitim camiasının tüm bileşenleri nasıl bir okul istiyoruz, nasıl bir eğitim istiyoruz ve bütün bunların sonucunda nasıl bir gelecek istiyoruz sorusu üzerine hayaller kurmaya başlarlar. Evet, hatırlayacaksınız, her bölümde hem Anadolu'da yaşayan kadim medeniyetlerin yılın her ayını nasıl bir bayramla donattığını hatırlamak için hem de üzerinde yaşadığımız bereketli toprakların bayramlarını kutlamak için bir vesile olur diye Anadolu'da farklı kültürler, farklı dinler, farklı topluluklar tarafından kutlanan bayramları hatırlatıyorum. Kasım ayının çoğu bayramsız geçmişti ama sonunda Yahudilerin kutladığı Hanukka bayramı ile bu ayı kapattık. Ama bayram devam ediyor çünkü 28 Kasım'da başladı ve 6 Aralık'a kadar devam edecek. Hanukka bayramının anlamını, ne olduğunu, neden kutlandığını Türkiye'deki genç Yahudilerin kurduğu Avlameros internet sitesinde Dani Baran'ın yazdığı bir yazıyla hatırlamak istiyorum şimdi. Şöyle diyor: Hanukka bayramına özgü eğlenceli dua melodisi, bayram şarkıları, lezzetli özel yiyecekleri ve mucizevi hikayesiyle bu bayram özellikle çocukların en sevdiği bayramlar arasında yer alır. Dünyanın birçok ülkesinde Hanukka bayramında mumların yakıldığı dev Hanukkiyalar meydanlarda tıpkı genellikle aynı döneme denk gelen Noel ağaçlarının meydanlarda süslediği gibi tüm topluma açık şekilde yakılarak görsel bir şölen oluşturur. Evet, kardeş bayramları ile ilgili bu bölümü yine Avlameros sitesinin sosyal medya hesabında paylaşılan bir mesaj ve şarkı ile bitirelim. Twitter'da şöyle demişler: bu gece başlayan Hanukka bayramının en ünlü şarkısı Oko Kandelikas, yani 8 mumcuktur. Bu şarkıyı bu sene kaybettiğimiz ünlü Ladino şarkıcı Saraybosnalı Flori Jagoda seslendiriyor. Umarım adını doğru telaffuz etmişimdir diyorum ve şarkıyı dinleyelim. Bu vesileyle kutlayan herkesin Hanukka bayramı kutlu olsun. Bu programı Can Yayınları'ndan çıkan sevgili Saadet Özen'in çevirdiği ve okuduğumda beni çok etkileyen bir kitaptan, Boğaz Çocuğu isimli kitaptan kısacık bir alıntıyla bitireceğim. Gerçekten kısa. Ama bugünkü programla bağını da biraz anlatabilmek için kitaptan kısaca bahsedeyim. Kitap 1662 yılında Ortodoks bir Rum ailenin içine sünnetli olarak dünyaya geldiği için Yahudi bir çifte evlatlık verilen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Hikaye Osmanlı döneminde ve İstanbul'da geçiyor. İspanyol Yahudisi bir çift tarafından evlat edinilen bu çocuğun hayat yolculuğunu okurken Balat'ın sokaklarında, İstanbul Boğazı'nda, 17. yüzyıl İstanbul'unda bir hayat beliriyor gözlerinizin önünde. Bulursanız, okursanız çok keyif alacağınızı ve sizi başka bir döneme, başka bir kültüre, başka bir İstanbul'un farklı sokaklarına götüreceğine çok eminim. Ve evet, orada altını kalın kalın çizdiğim tek bir cümle bugün bile aklımda ve bence bu programa çok yakıştı. hatırlamak bir görevdi. Ne Nasıl programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki çarşamba 8 Aralık'ta yeniden buluşmak üzere.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.